Bugün de ana temamız insan eşittir aşk diyeceğim ben ama bu herhalde program içerisinde açılacak mı acaba?
Evet, açılacak. Çünkü malum her bakımdan inkıtaya uğramış insanlık kültürü, kendi kültürümüz. Kavramları konuşurken çok dikkatli konuşmak mecburiyetindeyiz. Aşk deyince biz mutlak aşktan, hakiki aşktan, ilahi cazibe etrafındaki aşk-ı ilahiden bahsediyoruz. Tabiatıyla benzerleri olabilir. Aynı şekilde diğer alt gruplarda, alt başlıklarda yine bu muhabbetten, aşktan feyz alan birçok aşk şekli olabilir. Fakat bizim mevzumuz olan insanı kemale erdiren, kişiye gerçek hüviyetini veren, hatta kişiye mutlak hürriyeti veren, esaretten kurtaran, zaaflarından kurtaran ve ondaki marifet meyvelerini, Hakk'ın ondaki tecelli eden marifetini ortaya çıkartan aşktan bahsediyoruz.
Aşkın ana hedefi bu değil mi? Aşkın hedefi açığa çıkartmak insanda.
Çünkü konuşurken de dikkat etmek lazım tabiatıyla. Sözün her tarafa çekilebileceğini düşünmek lazım. Her türlü aşk değil, hikayelerde okuduğumuz aşk değil, dizilerde seyrettiğimiz aşk değil. Belki o aşkı işleyen şeyler de vardır ama konumuz o değil. O, ona kavuşmak için uğraşıyoruz. Tabiatıyla programımıza başlarken sizin de buyurduğunuz gibi yine oradan devam edeceğiz diye başladınız. Mesnevi gibi efendim yani. Mesnevi Bişnev diye başlar. Hatta başında besmele bile yoktur. Sonu da üç şehzade hikayesiyle bitmeden yarım bir hikayeyle tamam bulur, nihayet bulur. İşte bazıları der ki her şeyin zahirinde gören bazı kardeşlerimiz, efendim ömrü vefa etmemiş Hazreti Pir'in hikaye yarım kalmış gibi telakki ederler ama iş öyle değil tabii ki. O kültürde intikal eden, şifahi kültürle gelen, Hüsamettin Çelebi'nin sohbetinde hemhal olan zatlardan ve onlardan diğerlerine ve onlardan diğerlerine ta günümüze kadar gelen zevattan işittiğimize göre bu aşk-ı sübhani'nin sınırsızlığını ve nihayetsizliğini gösterir. Dolayısıyla bizim birkaç programda aşktan bahsedip de hala mevzuyu toparlayamamamız tabiatıyla bizim konuşmadaki nakısımız, o zaten ayan beyan ama velev ki kemal noktasında olsa en güzel şekilde de konuşsak bu nihayetsiz bir mevzudur. Hazreti Pir eserinde bunu işlemekle kalmamış Cenab-ı Mevlana, eserinin başını ve sonunu serbest bırakarak ve nihayetsizliğini göstererek zaten halen de fikren de ortaya koymuştur. Tabi bitmez de bazı bitmeyen mevzular insanı sıkar. Yani sıkabilir. Fakat bu öyle bir şey ki konuştukça konuşasınız gelir. Manevi zevkler böyledir. Maddi zevkler gibi değildir malum haliniz. Maddi zevkleri yaşadıktan sonra, onun doyum noktasından sonra onu yaşamak istemezsiniz. Her türlü dünyevi zevki burada aynı gruba sokabiliriz. Yani sizin dinleyicilerimizin muhayyelesine bırakıyorum bunu ve irfanlarına terk ediyorum. Fakat manevi zevkler öyle değildir. Manevi zevkleri sizin istidadınıza göre tam manada tecellisi olduğunda açlığınız artar. Hakiki aşk da, yani aynı zamanda bu bir girizgah olsun konuşmamıza, hakiki aşkı ne kadar tarif ederiz ki bu bizim zaten harcımız değildir. Mecazi aşkı taklitlerini ne kadar tahriş edebiliriz, çıkartabiliriz konumuzun dışına, onu bilemem. Fakat eserinden anlayabiliriz böyle bir muhabbete sahip miyiz. Yaşadığımız muhabbetle, o yaşadığımız aşkla veya zevkle, manevi zevk dediğimiz şeyle biz doyuma ulaştığımızda, ondan sonra o doygunlukla bir müddet geçirebiliyorsak biz daha henüz aşkı tatmamışız demektir.
Yani aşkın, evet, ibaresi,
buna ihtiyaç denir. Yani bu tasavvuf terimlerinde buna esasında ihtiyaç denir. Evet. Fakat bir de şevk vardır. Şevk, siz tamamen kuşatılırsınız o haliyle, kendinizi kaybedecek derecede mestu hayran olursunuz. Tamamen kendinizi bu zevke verdiğiniz an, hemen akabinde başlayan sonraki an ne kadar aç olduğunuzu anlarsınız. Ve iştiyak devam eder, şevk devam eder. İşte o zaman siz hakiki aşka erdiniz demektir. Baki olanın aşkından aldınız demektir. Sizde o tecelli ettiği demektir. Aynı hani yine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı saadetinden misal verirsek, işte Hazreti Sıddık'ın meşhur sözü: seni görüyorum ya Resulallah, ayrılıyorum, özlüyorum. Evet. Dönüyorum, seni özlemeye başlıyorum. Bu tabii hep meşhur olan aşk hikayeleri falan var ama inanın sahabenin hayatına bakın, Resulullah Efendimizin hayatı saadetine bakın, ona varis olanların hayatına bakın. Herhalde Hazreti Sezai'nin dediği gibi, talim-i cunun eyler, Mecnun ile Ferhade diyor. Yani bu aşka talip olan, bu aşkı yaşayan kişiler öyle bir muhabbete erer ki, onlar gelsinler de muhabbeti bu zatlardan öğrensinler. Hatta Mecnun'la Ferhat bile onlara talebe olur ancak diyor. Arz edebiliyor muyum? O zaman toparlarsak, böyle bir girizgahtan sonra, aşk derken biz neyi kastediyoruz? Bir de daha evvelki programlarda, bu soru burada dursun, bir soru daha soralım. Daha evvelki programlarda muhabbetin yukarıdan aşağıya doğru indiğini söylemiştik. Yani aşkın ve muhabbetin bir menbaı var ve tecelli ettiği bir yer var. Bu tecelliye kim mazhar oluyorsa en yüksek derecede, bir alttaki dereceye bu muhabbeti indiriyor. Bu çok önemli bir nokta. Müteselsilen bu muhabbetin inişi, tezahür edişi çok önemli bir nokta. Şimdi bunları açmaya çalışalım müsaadenizle. Tabii hemen ilk olarak Cenab-ı Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz aşka remiz olmuş. Sohbetlerimizde Hazreti Pir'den bahsetmemizin sebebi, artık herkesin o eseri okuduğu, Mesnevi okuduğunu düşünerek, Cenab-ı Mevlana'yı dört bucakta, dünyanın dört bir tarafında tanıyan, okuyan insanlar olduğunu düşünerek oradan örnek veriyoruz. Böyle olduğu gibi tasavvuf erbabında da kendi aralarında Hazreti Mevlana'yı anlatırken ondaki aşkın, onda aşkın tezahür edişini kendileri şöyle özetlemişler: zühd denilince akla Cüneyd-i Bağdadi gelir olmuş. O yüzden demişler ki zühd-ü Cüneyd. Terk denilince akla İbrahim Ethem gelir olmuş. O yüzden alem olduğu için terk haline terk-i İbrahim Ethem. İrfan denilince ince seziş, nezaket, letafetle mevzulara açıklık getirebilme hali. Bu Hazreti Bayezid-i Bestami'de çok meşhur olduğu için irfanı Bayezid demişler. Ama aşka gelince aşkı Mevlana demişler. Bu dört şey dört kişi de mâkes bulmuş. Fakat bir ümmetin velilerinin büyüklüğü o ümmetin peygamberinin büyüklüğüne işarettir. Biz burada belki takatımız yetmediği için onurdan haleleri konuşuyoruz. Evliyaullah hazaratından bahsediyoruz. Hani torunu dedesine sormuş. Demiş ki dedeciğim demiş, sen hep Hazreti Pirlerden bahsediyorsun, Hazreti Abdülkadir'den bahsediyorsun, şundan bundan, Resulullah Efendimiz'den çok böyle korkarak bahsediyorsun, sahabiden çok, ya bizim caminin hocası devamlı hep bunları anlatıyor, sen niye anlatmıyorsun bana demiş. Kur'an Kerim kursuna gidiyor. Dede ağlamaya başlamış. Evladım demiş, bizde onları anacak ağız var mı? Ancak bu kadarına gücümüz yetiyor. Onları anlatmak için ayrı bir hal lazım buyurmuş. Fakat ahir zamandır, artık ehil olmayanlar da konuşur kabilinden, biz burada cahil cesur olur tabiri de gerçekleşiyor tabii ki, konuşmaya gayret ediyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Aşk dedik. Niye bu kadar önemli aşk? Malum tabii de biz yine zikredelim. Hani Niyaz-ı Mısri'nin dediği gibi, bilir iken bendedir, çağırırım dost dost. Uzak değil ama diyor, duymak da hoşuma gidiyor diyor. Onun da ayrı zevk, kulağın da hakkı var değil mi efendim? Bilinir bazı şeyler ama konuşulması lazım. Yine Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimiz'e sormuşlar. en zevk aldığınız sohbet şekli veya en zevk aldığınız manevi hal nedir? Onlarca kere dinlediğim bir şeyi bir defa daha başkasından dinlemek. Çünkü her dinleyişte farklı bir şey öğreniyorum der. Ve bize böylece nasihatın ne kadar önemli olduğunu, dinin esasında nasihattan ibaret olduğunu, nasihatla yerine gelebileceğini haliyle göstermiş oluyor. O halde şöyle bir Siyer-i Nebiye, Fahri Alem Efendimizin hayatı saadetine şöyle gönül gözümüzle pervaz açalım. Gönül kalp gözümüzde pervaz açalım ufkumuzu. Öylece genişletmeye çalışalım. Aşk niye önemli? Şunun için önemli. Çünkü hangi sevgi olursa olsun, hangi sevgi olursa olsun, hürmetle kaimdir. Saygıyla kaimdir. Belki gençler dinliyordur konuşmalarımızı. Buradan ayrıca parantez içerisinde arz edeyim. Sevgiden bahsediyorlar, arkadaşlıktan bahsediyorlar. Belki farklı insanlarla oturup kalkıyorlar. Fakat sevgi gördüğümüz kadarıyla bazen çok laubali, çok böyle gelişi güzel, edepten, hürmetten uzak bir hal alıveriyor. Ve netice ne oluyor? Kayboluyor gidiyor. Sevgi, evet olmayabilir belki ama sevgi varsa hürmet muhakkak mecburidir. Hani bir söz vardır, sevgi mecburi değildir, ihtiyaridir. Fakat hürmet mecburidir diye bir söz vardır. Bir insanın sevgisi varsa hürmet de mecburidir. İşte aşk burada devreye giriyor. Tezatmış gibi geliyor söylediğimiz söz ama değil. Çünkü siz aşkla, o sevgiyle lazım gelen muhabbeti tahsil ediyorsunuz. Lazım gelen hürmeti de tahsil ediyorsunuz. Şuradan açarak girelim. Mesela diyelim ki bir kişi evli, eşi var. Hanımının doğum gününü hatırlaması, evlilik yıl dönümünü hatırlaması. Yani düşünebiliyor musunuz bir adamın eşine, ya senin evlilik ne zamandı bir söyle de ona göre belki sana bir hediye alacağım dedin, hiçbir esprisi kalmaz bu işin. Seviyorsanız o sevginin işareti olarak karşınızdaki kişi hatırlanıldığında, söylemeden hatırlanıldığında o hürmeti yerine getirdiğinizi görür ve muhabbet ziyadeleşir. Bunu ne yaptırır? Gerçekten içten gelen sevgi yaptırır. Allah-u Teala bu sahne-i şuhutta kendisine duyulması gereken sevgiyi bize meşk etmiş. Hepsi meşktir bunların. Çoluk çocuk sahibi olmak bir meşktir. İşinde başarılı olmak, herhangi bir şey yaptığınızda o başarıyı tahsil ettiğinizdeki duyduğunuz haz, bunların hepsi esasında gerçek hazzı, gerçek zevki maneviyi size tahsil etmek için bir basamaktan ibarettir. Bizim inancımıza göre. Bu bağlamda Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beşer noktasında, bir beşer olarak, hem cinsimiz olarak, hani deniyor evet, ya meşhur evet, en ziyade hürmeti, en ziyade muhabbeti hak eden yegane beşerdir. Beşer noktasında. Anneden babadan daha fazla. Sahabi bunu yüzlerce kere dile getirmiştir zaten. Fedaki ebi ve ummi ve ruhi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun. Anam babam sana feda olsun. Hatta ruhum sana feda olsun diye. Müsaade eder misiniz burada bu tabiri açarak ondan sonra geçeyim. Bir kardeşimden işitmiştim. Dedi ki ya abi çok güzel de dedi. Laf aramızda dedi. Ben bunu hocaya soramadım dedi. Azarlanacağımı düşünerek. Gerçi hocalarımız öyle değil, tenzih ederiz. Belki onun hocası biraz böyle kaba saba. Yani bir kişi anam babam sana feda olsun dediğinde bu bir fedakarlık mıdır dedi. Yani anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyor. Peki bu çok büyük bir fedakarlık, yani anam babam feda olsun. Aa dedim, onu sen anlayamamışsın. Arap'ta bu öyle söylenmez. O kasıtla söylenmez. Neden? Orada anam babam sana feda olsun demek şu. Ben şu anda geldiğim varlık ne ki? Ben doğmadan evvelki anam babam, ortaya çıkmama vesile olan, sahne-i şuhutta gözükmeme vesile olan, ta başından ben sana feda olayım demektir onun manası. Ben sana ezelde kurban olmuşum demektir. Yoksa anam babam feda olsun, amcamı da al, teyzem de feda olsun dendiğinde Nasıl olur iş? Yanlış olur, değil mi? Bunu da buradan söyleyelim. Anam babam feda olsun derken benim dünyaya gelmeme vesile olan şeyler bile yok olsun. Hani bir Arap şair de diyor ki vacib aleyye, vacib aleyye diye böyle uzun bir kaside vardır. O da diyor ki benim üzerime vaciptir, benim üzerime vaciptir. Aşağıdaki bölümde şiirinde diyor ki ben daha doğduğum anda beşikteyken Resulullah'a methetme mecburiyetiyle üzerime vacip olarak doğarım ben. Vacip aleyye min kabli diye devam eder. Ben daha konuşmadan evvel, ona salatü selam okumadan evvel üzerime ona salatü selam okumakla vacip olarak doğarım. Bu aşk böyle, bu muhabbet böyle. Hakikatte de öyle midir? Ona dinleyicilerimiz karar versin. Biz yönlendirmeyelim. Biz sadece zerre kadar alabildiğimiz o feyzi, o aşkı, muhabbeti kendinden meşk etmeye çalıştığımız üstadlarımızdan, büyük alimlerimizden birkaç tane meseleyi arz ederek kararı dinleyicilerimizin irfanına bırakıyoruz.
Aşkı koruyan şey değil mi bu edep?
Yani zaten
onun,
öyle.
Bir ambalajı gibi. İçindeki mücevher aşk, onu koruyan şey edep.
Efendim, bilgiyle gelen, muhabbetle gelen bir edep var. O edebin de getirdiği ayrıca başka bir aşk var. Onlar iç içe geçmiş şeyler. Yani bilinince mi bulunur, bulununca mı bilinir meselesi var. Onlar çok farklı şeyler. Çok derin izah isteyen şeyler. Belki sizin sualinize de cevap olur mahiyetinde. Bendeniz yine aynı şekilde devam edeyim. Şöyle ki, demin anlattığımız hadise gibi, sevdiğiniz kişi ise, ona aşk duyuyorsanız, muhabbet duyuyorsanız, ona gereken hürmeti de gayri ihtiyari gösterirsiniz. Zaten bu sebepten dolayı Resulullah, siz bana böyle hürmet edin diye asla bir şey söylememiştir.
O aşk zaten o
hürmeti yani doğmuş, efendim, değil mi? Dünya hayatında sizin eşiniz, anneniz babanız bile sen bana böyle hürmet demeye tenezzül etmezken çok nazik olan Allah Resulü mü diyecek bunu? Zaten ortada hürmet edilmesi gereken varlık. Şimdi Hucurat suresinden size bir misal. Hem Hucurat suresi pek ihmal edilir okunması. Halbuki çok okunması lazım gelen bir suredir. Fahri Kainat Efendimiz edebi tahsil etmek için o sureyi okutmayı, okunmasını bizzat beyan etmişlerdir. Bizim için de emirdir. Biz öyle telakki ediyoruz. Bazıları bunu tavsiye olarak alabilir. Bakın ayeti kerimede Cenab-ı Hakk'ın beyanıyla Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi vettakullah. Takva dediğimiz hadisenin de sınırını çiziyor. Ve buyuruyor ki Cenab-ı Hak, o takva çizgisinin sınırı, hem başlangıcı, mebdei, hem de sınırı, Allah ve Resulünün önüne geçmemektir diyor. Allah'ın önüne demiyor, Allah ve Resulünün. Sonu çok enteresan bir ayettir. Çok dehşet bir ayettir. Müminlere bir hitap var. Mümkünse Arapçasını da okuyayım. Ben hani dinleyicilerimiz belki... Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la tarfa'u asvatakum favka savtin nebiyyi ve la techaru lehu bil kavli kecehri ba'dukum li ba'din en tahbata a'malukum ve lakin la teş'urun. Çok enteresan bir ayettir bu Kubilay'cığım. Yani burada hitap bir kere müminlere ve burada ne diyor Cenab-ı Hak mealen? Ey iman edenler, seslerinizi Resulullah'ın ses tonundan yukarıya çıkartmayın. Seslerinizin tonunu, dikkat buyurun efendim. Sesinizin tonunu o meclisteyken onun ses tonunun üzerine çıkartmayın. Birbirinize hitap ettiğiniz gibi, Ahmet, Mehmet dediğiniz gibi ona Muhammed demeyin. Bazıları duysun. Peki olursa ne olur? Böyle yaptık. Böyle yapılırsa ne olur? Bakın dehşete bakın. Yani müeyyideye bakın. Cezai müeyyide çok ağır. Yani iyi olmaz sizin için falan değil. Allah Teala çiziyor. Aynen ifadesi şöyle. En tahbata a'malukum. Yüzlerce kere haccınız olsa, binlerce rekat namazınız olsa, cihat etmiş olsanız, en tahbata boşa çıkartılır. A'malukum, amelleriniz. Amellerinizi sıfırlarım diyor. Nasıl sıfırlanır? Velakin la teş'urun. Anlamazsınız bile. Siz hala hayır işliyorum zannedersiniz. Zaten orada da bir işaret var. Çok dikkatli dinlemek lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'i dinlediğimizde biz belki evet Arapça bilmeyebiliriz vesaire olmayabilir ama lütfen tefsir hiç olmazsa okuyalım. Lütfen yani istirham edelim. Bugün tekrar mecburen söyleyeceğim. Kusura bakmayın. Hep aynı şeyleri söylemek istemiyorum ama yani bir derbi maçın kritiğini 10 saat dinliyorsak ve bir tefsirin üzerine 15 dakika ayıramıyorsak yani herhalde pek bunun mazereti olamaz. Hiç hoş bir şey değil bu. Neyi kastediyor? Velakin la teş'urun. Akılla bunu kavrayamazsınız. Yani amelleriniz boşa çıkar, siz bunu anlayamazsınız ama akılla da bunu anlayamazsınız. Ne oldu ki? Biz ses tonumuzu yükselttik. Akıl bunu anlayamaz diyor Cenab-ı Hak. Neden? Bu kalp ehli için söylenmiştir. Kalbinde imani zevki tadan aşk ehli için söylenmiştir. Hatta sahabiden bir zat, yanlış hatırlamıyorsam ismini, Hazreti Kays olması lazım. Kays bin Sabit diye hatırlıyorum. Hata ettiysem lütfen bakın, hem bu vesileyle hatam bulmak için de okumuş olur dinleyicilerimiz. İstirham ediyorum, baksınlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bir haftadır 10 gündür gelmiyor. Nerede? Komşusu diyor ki ne kadar dikkatliler. Rahatsız olsaydı duyardım ya Resulallah. Rahatsız değil. E olmaz ki buyuruyor. Cemaate gelmiyor. Gidiyorlar. İnsanın kalbinin titrememesi, tüylerinin diken diken olmaması mümkün değil insansa. Diyorlar ki sen niye gelmiyorsun? Ayet indi diyor. Ses tonunuz Allah Resulü'nün ses tonundan. Ben cihada katıldım diyor, bunca şey yaptım. Benim sesim kalın diyor. Sesim kalın benim diyor. Ben amellerin boşa çıkmasından korkuyorum. Resulullah'a da muhabbetim var. Evde ağlıyorum duruyorum diyor. Hemen çağırtıyor Peygamber Efendimiz. Gel diyor ya Kays. Senin bu sesinin özelliğindendir. Senin kastın yok böyle bir şey yapmaya. Senin varlığın da hayırlıdır. Öldükten sonra da hayırlıdır diyor. Hatta bazıları diyor ki aşere 25 şere gibi cennetle müjdelenen 10-15 tane daha sahabi var. Bu zatı da onlardan sayarlar. Çünkü senin vefatın da hayırlıdır. Evet. Hayatta olman da hayırlıdır. Allah senin amellerini boşa çıkartmayacak diyor. Nasıl anlamış bunu? Bu idrake nasıl ermiş o sahabi? Evet sen çıkın mı demiş. Şöyle şöyle mi demiş? Hayır. El arifu yekfihul işara. Arife işaret kafidir. Hele Allah işaret ettiyse tamamen kafi gelmesi lazım. Buradan lütfen tahayyül buyurun. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i nasıl sevmemiz gerektiği hususunda ve nasıl edep göstermemiz gerektiği hususunda hemen şöyle bir soru zuhur edebilir. Efendim çok güzel söylediniz. Hakikaten doğru. Fakat vaka bu eskiden olmuş bir şey. Yani şimdi Resulullah mı var diye bir soru sorulabilir. Haklıdır yani, haklılardır da. Yani düşünmekte de haklılardır. Bu eskiden olan bir hadiseydi. Şimdi sahabi mi var, Resulullah mı var diye düşünebilirlerdi. Zaten bu nevi ayetlere en son, yani böyle konuşmasını beklediğimiz, böyle konuşmaları en son beklediğimiz şahıslar, bu sahada mesai harcayan zevat olmasına rağmen onlar bile bu hataya düşebiliyorlar. Önemli değil. Allah muhakkak onların da sayılarını boşa çıkarmaz. O gayretlerin neticesinde, o ihlaslı gayretlerin neticesinde herhalde neticeye onlar da varacaktır. Hemen şöyle bir bilgi, teknik bir bilgi verelim Kur'an-ı Kerim hakkında. bu bilgi bizim diğer konuşacağımız şeyde de temel teşkil edecek. Hani geçen sohbette peygamberden bahsederken peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle beraber diğer peygamberler aleyhissalatu vesselam efendilerimizden bahsederken peygamberlerin mahiyeti, peygamberlik müessesesi, kurumu hakkında bizim bakış açımızı, yani ehl-i sünnet vel cemaatin, bir müminin bakış açısını da şöylece bir hatırlatmıştık. Kur'an-ı Kerim hakkında da bir hatırlatmada bulunalım. Şimdi kim diyebilir? Hangi kişi cüret edebilir? Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin belli zaman içerisinde hükmünün kalkabileceğine. Buna kim cesaret edebilir? Müminler haricinde buna cesaret edenler olabilir. Zaten bu cesaretleri onları ateşe, küfre ve neticede mümin olma sıfatının dışına atmış olur.
Evet.
Şeytan da çok cesurdu. Bana mühlet ver ya Rabbi dedi. Mühleti alınca da sen beni azdırdın gibi ben de kullarını azdıracağım dedi. Çok cüretkar konuştu. Yani cesarete bakarsa iş, bayağı cesaret vardı. Fakat bu gafletin getirdiği bir cesaret. O zaman şu var. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri asla zamanla kaybolmaz. Hükmü değişmez, pörsümez. Eğer biz böyle bir şey söylersek, belli bir zamana indi dersek, belli bir zaman içerisinde kaldı dersek, namaz dahil, Allah'a inanç dahil, her türlü şeye bir kulp takabiliriz. Efendim şimdi putperestlik mi var? O zamanmış o. Şimdi biz akıllı da buluruz bunu, rahatlıkla dersiniz o zaman. Efendim fil tarihinde bir adamın biri konuşmuştu, hatırlamıyorum, hafızam biraz zayıf. Mesela efendim o zaman çok tembellerdi de namazı emretti, biraz efor yapsınlar diye gibi komik. Yani haşa, yani Allah Teala'nın ilmine, kudretine, kelamına, yani neresinden nasıl anlatalım bilemiyoruz ki. Yani hakikaten gavur olmak da güç. İnsan izah bulamıyor. Yani hakikaten benim hocam derdi ki, evladım derdi, delilik iş değil, deliyim diye iddia etmek mesele değil. Mühim olan zırva bulmak derdi. Yani zırva bulmak lazım. Yoksa herkes deliyim diye iddia eder ama hemen atılmazsınız. İş bir de güzel bir zırva bulmakta derdi. Güldürürdü bizi. Şimdi bu da öyle. Ya, tuhaf. Şimdi aynı bunun gibi bu derekeye düşmüş oluyorlar. Böyle düşünen insanlar. Dinleyicilerimizi kastetmiyoruz. Hüsnü niyetle soru soranları kastetmiyoruz. Peki o zaman nedir? Şöyle bir girizgah yaparak, şöyle açarak arz edeyim. Hazreti Ebu Bekir zamanında Hazreti Ömer asla Ebu Bekir'in sesinin üzerine sesini yükseltmemiştir. Sahabi hiçbir zaman meclislerinde sohbet ettikleri, efendim o zaman da mı sohbet vardı? Oho, işte gidin hala Medine-i Münevvere'de yıkılmamış birkaç mescit var. Orada Mescid-i Ali vardır. Mescid-i Ebazir-i Gıfari vardır. Mescid-i Bilal-i Habeşi vardır. Oturuyorlar, meşveret ediyorlar. Resulullah'ın sohbetinden çıktıktan sonra burada Resulullah ne demek istedi? Şu ayetten sen ne anladın? Ya İbn Abbas, ya Ali diye soruyorlar. Biz dinledik, tamam, ben aklımla hüküm veriyorum diye kimse söylememiş. O mecliste oturanlar bile söylememiş. Ve o meclis terbiyesinde sahibi sohbet, sahibi ilim, varisi nebevi, varisi peygamber olan zatların yanında asla seslerini yükseltmemişler. Niçin? İşte Sure-i Hucurat'taki ayetler fehvasınca bunu yapmışlar. Çünkü onlar da biliyordu ki Kur'an-ı Kerim'in ahkamı o zamana, o ana hasedilemez. Son güne kadar ondan alabileceğiniz ibretler vardır. Demiyor mu Cenab-ı Hak, Yusuf ve kardeşlerinde size ayetler, bürhanlar vardır soranlara diye? Tarihteki bir hadise diye geçip giderseniz, siz nasıl ibret alabilirsiniz onda? Size alakadar eden kısmını almanız lazım. Hem böyle diyoruz, bunlar tarihte kalmış diyoruz, hem de Kur'an-ı Kerim'in her an terütaze oluşuyla şu anda dünya sekenesinde yer edinen ilim adamlarını görünce de parmak ısırıyoruz. Onlar her an Kur'an'ın tazeliğini biliyor. Her an yeni ahlaki değerleri, sosyolojik, psikolojik, her türlü sahadaki Kur'an-ı Kerim'in tazeliğinden istifade ederek her 5 senede bir kendi müfredatlarını yeniliyorlar. Kendi ilmi çehrelerini değiştiriyorlar. Fakat biz hala Kur'an-ı Kerim'i, onu yaşayan zatları, ondan feyz alan zatları tarihin derinliklerinde yaşanmış gibi kabul ediyoruz.
Fatih abi, bir şey soracağım. Şimdi Hucurat suresinde sesinizi peygamberin sesinden öne çıkartmayın, yükseltmeyin derken, siz bunu aktarırken birden aklıma şöyle bir bakış açısı da geldi. Bu ayetin belki farklı bir penceresi. Yani sizin de kendi dünyanızda bazı görüşleriniz olabilir.
Evet.
Peygamberin sunmuş olduğu verilerin ötesine geçmeyin. Kendi görüşlerinizi onun önüne geçirmeyin. Evet. O ne söylediyse sınırları onun odur.
Mükemmel. Yani zaten ayeti kerimenin başında buna dikkat çekiliyor. Yani biz burada bu sesi yükseltmemeyi mecazi manada da anlayabilirdik. Yani oradan da belki ona da işaret vardır. Fakat burada hususi bir edep de var. Yani güncellenen bir edep var. Neden? Zaten buna ilk ayette işaret var. Siz kendi düşüncelerinizi vesaireniz şusunu busunu Allah ve Resulünün önüne geçirmeyin diye zaten onun hattını çiziyor. Ama ondan sonra
bir de sesi de söylüyor.
Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in irşat metodunda vardır bu. Hani öyle bir şey anlatılır ki işte bu bile bunu yapar. Artık siz ona karşı onun sözünü tanımamazlığı, onun bir hükmünü modası geçmiş olarak görmeyi, ondan bahsederken laubali bir şekilde konuşmayı varın kıyas edin demektir bunun manası. Ses yükseltmeyi konuşuyoruz burada. Yani bir şeyi anlatırken sesi yükseltmeyi konuşuyoruz.
Evet.
Siz geçen programda çok güzel bir şey temas ettiniz. İnsanın eşrefiyetinden, ahsen-i takvim üzere oluşunu. Bunu kazanmasının da, ahsen-i takvim sırrına erebilmesinin de aşk-ı ilahiyle olabileceğine işaret ettiniz. Bunun ona bir geçiş olduğunu beyan ettiniz. Çok güzel söylediniz. Zaten o konuşmaya binaen biz hemen bu programın başında aşkın hangi aşk olduğunu, nasıl bir aşk olduğunu anlatma ihtiyacını hissettik ve aça aça mevzuyu Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de bu aşkı meşk etmeye çalıştık. Efendim, aşk insanı ihsan derecesine çıkartıyor. Bakın ahsen-i takvim kelimesi de hüsn kelimesinden, ihsanla aynı kökten gelir. Teslim olduktan sonra o teslimiyetin zevkini alma noktasını istiyorsan, böyle bir istidadın varsa ne demek? Allah'ı görürcesine ibadet etmek. Aradaki perdeleri yakan yıkan, hemen sizi o aşka, o mabude ulaştıran, vuslatı tattıran ancak ziyadesiyle aşk. Yaptığınız işin tahsin şartı dedik ya, severek yapmayla alakalı bir şey. Bakın tahsin, ahsen-i takvim, ihsan.
Kabul etmenin yanında bir de
hepsinin menşeinde o güzellik var, o estetik var, o aşk var. Demin de söylediğimiz, arz ettiğimiz gibi bu aşkla o irfanı, o edebi celbediyorsunuz. Öyle tahsil edebiliyorsunuz. Burada bir önemli mevzu var. Dedik ki aşk insanın elinde midir? Öyle ya, sevmek insanın elinde midir? Siz de hatta bu bağlamda birkaç soru tevcih ettiniz. Ve onun üzerine dedik ki, açacağız dedik, şöyle bir şey söyledik. Bilince mi bulunur, bulununca mı bilinir? Efendim, gerçekten de muhabbet ve aşk insanın elinde değildir. Evet, gerçekten de muhabbet ve aşk insanın elinde değildir. Peki nedir? Lütfen burayı dinleyicilerimiz çok dikkatli takip etsinler. Çünkü bu söz anlaşılmazsa bundan sonra konuşacağımız sözlerin anlaşılacağı kanaatinde değilim, acizane. Muhabbet ve aşk ihtiyari değildir. Yani istediğiniz gibi alıp onu şu kadar muhabbet tadayım, şöyle bir aşk celbedeyim diye kendi elinizle alamazsınız onu. Kesbedemezsiniz. Sizin seçme hakkınız yoktur. Peki nasıldır bu? Önemli nokta şu. Sizin kabiliyetinize göre siz elinizden gelen hürmeti ve kendi kudretinizce yaptığınız amelleri islaha çalıştığınızda, Allah Teala sizdeki o gayreti görür ve kendi hazine-i maneviyesinden, sübhaniyesinden size o aşk ilahi hediye eder. Dolayısıyla siz o aşkı tahsil edene kadar ki olan bilginiz ve muhabbetiniz ayrı, o da bir buluştur. Fakat bulduktan sonraki oluşunuz çok ayrı. Bulduktan sonraki oluşunuz çok ayrı.
Peki şöyle bir şey diyebilir miyiz? Bütün bu çalışmalar o aşkı elde edebilmek için, tabii, o aşka ulaşmak için.
Öyle deyime çok affedersiniz. Eskilerin bir sözü var. Bilemiyorum, belki Sadi Şirazi'nin de olabilir. Mecazi aşk bile diyor o kadar kıymetlidir ki. Hani onu bir tasma farz etsen her köpeğin boynuna takılmaz o diyor. Yani aşk kendisi zaten. Yani süfli sahada cereyan eden aşkı konuşuyorum. Fakat tabii aşkın tarifini konuşacağız. Yani şöylesine bir tutku, şöylesine bir zaaf, şehvetle dolu olan, hemen birkaç şeyi elde ettikten sonra sönüp giden pörsiyen şeyleri konuşmuyoruz. Bunlar farklı şeylerdir. Nefsani zevkten ibarettir o. Yani şehvet eğer aşk olsaydı diyor bir pir, affedersiniz eşek, aşıkların başı olurdu diyor. Çok affedersiniz, özür dileyerek söylüyorum ama onu söyleme, öyle bunu söyleme olur. Bu sefer hani Yunus'un dediği gibi, ya ben öleyim mi söylemeyince demiş. Söylemek mecburiyetinde kalıyoruz. Eyvallah. Eski tabirle şehvet eğer aşk olsaydı merkep serdefteri uşak olurdu diyorlar. Yani evet. Tam tabiri de budur. Tekke lisanında. Şimdi evet, insanın elinde değil aşk. Fakat sizin attığınız adımlar kabiliyetinizce. Yani sen tabii bir İmam-ı Azam gibi davranamazsın. Bir İmam-ı Nevevi gibi davranamazsın. Belki bir Mevlana Cahattin Rumi veya Şah-ı Bahattin Nakşibendi Efendimiz gibi. Hani çok, ama senin de bir istidadın vardır değil mi? Sadece Allah için bir gıybet edeceğin zaman etmeyiverirsin, dilini tutarsın. Harama bakmayıverirsin. Bir şeyden Allah için bir kere sözünü geçirirsin. Yani şunu soruyorlar aşk ehline, aşk ehliyle sohbet etmek isteyenlere. Kardeşim diyorlar, senin nefsine bir kere sözün geçti mi? Bakın şimdi Ramazan ayındayız. Bunu talim ettiriyor Cenab-ı Hak. Allah aşkını, muhabbetini bize vermek için ne kadar vesileler kılıyor. O beş vakit namazda belki hangi secdede, hangi rüküde onu alacağız biz? Hangi Ramazan orucumuzda, hangi iftar saatinde belki bunu tahsil edeceğiz? Bilemeyiz ki. Bir anda olur. Bir günde olmaz, bir günde olur derler. Hiç belli olmaz o. Bir gün senin de kapını çalarlar. Bir bakarsın ki farklı bir şekilde uyanmışsın sabaha. O dert ile kalkmışsın, o muhabbetle kalkmışsın. Maksat yerinde durmak. Aldığın vazife için sabit kadem olmaya gayret etmektir. Gayret etmektir. İhtine sıratan müstakimi bir kere söylesek yetmiyor mu? Günde 40 kere talim ettiriyor. Hep orada bulunmak muhakkak surette verilir. Bunu da bu şekilde beyan etmiş olalım. Ve dedik ki işte ihsan, tahsin, ahsen-i takvim kelimelerinin hep menşeinde güzellik. O güzelliğin sizde makes bulması, dolayısıyla siz onu anlamanız ve ona iştiyakınız, yani aşk var içinde. Muhabbet de oluşan şeyler bunlar. Şu söz o zaman doğru mu? İnsan ahsen-i takvim sırrına ancak bu aşkla erebilir. Sözü doğru mu? Doğru. İşte bu duyduğu aşkın kalitesiyle paralel bir hadise. Neye duyuyorsa bu muhabbeti, onun ahsen-i takvim sırrına erebilmesiyle alakalı.
Bizim bir tanıdığımız vardı. Kimin himmeti milleti ise o tek başına bir millettir.
Evet.
Yani kimin de ideali o aşk ise o gerçekten ona namzettir. Onu yakalayacaktır. O istek ona
verir. Düşünün inşallah. İnsan kardeşim, düşünün yani, bir tefekkür edin insan. Bu aşkın derdine düşmüş başka mahlukat var. İstisnai olarak ibret olsun diye. Aşıklara köle olmuş, hadim olmuş. Mesela kıtmir var değil mi? Ashab-ı Kehf'in kıtmiri. Cennete girecek onlarla beraber. Peygamberin devesi var. Salih peygamberin devesi var. Hatta ve hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ekmen-i mahlukat olması ve enbiyanın serdarı olması hasebiyle bu hususta da diğer peygamberlerden eftal olduğunu göstermiştir. Bir gün Risalet Penahi Efendimiz cemaat çoğaldığından artık hitap ettiğinde biraz daha yüksekçe bir yere çıkarak hitap etmesi gerektiğinden dolayı sahabe-i kiram hazıratı hem biraz daha yüksekte olsun hem de daha rahat olsunlar diye başka bir minber inşa edivermişler. Birkaç basamaklı rahat edebilecekleri. Getirmişler Risalet Penahi Efendimizin sohbet ettiği yere, evvelce oturduğu ağaç kütüğünü bir kenara koyarak onu koymuşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de kabul ederek bunu çıkmış orada nutuk irad ediyorlar. Femi saadetini o hayran olduğumuz, müştak olduğumuz, inşallah görmek de nasip olacak diye ümit ettiğimiz mübarek ağızlarından Rahmani buyu Rahmani kokusuyla, iklimi Sübhaniye'den gelen esintilerle, rahmetle konuşmaya başlamışlar. Fakat bu arada bir inilti. Sadece Fahri Kent Efendimizin değil, orada bulunan bütün sahabinin, zaten bu hadise tevatürle gelmiştir. Yani mütevatir haberdir. Biliyorsunuz teknik tabirde tevatürle gelen haber denildiğinde şu kastedilir. Belli bir miktarda insanın beraberce bulunup aynı anda aynı şekilde affedersiniz yalan söylemesi imkansız olan haberlerdir. İstanbul'un fethini inkar etse bir adam gülersiniz. O kadar insanın toplanıp da böyle bir şayia çıkartmalarına imkan ve ihtimal yoktur. Hele o zamanın medyada olmadığını düşünürsek. Şimdi çünkü o mümkün. Bir yalan haber çıkar. Sizleri tenzih ederim. Tenzih ederim. Bir kısım medyadan bahsediyoruz. Bu sebepten dolayı hepsi işitmişler. Bir anda sesin geldiği yöne doğru bakışlar odaklanmış. Ses ağaç kütüğünden geliyor. Diyor ki sahabinin, yani hepsini rivayetlerinden süzerek arz ediyorum. Birkaç yaşındaki, yani bir veya iki yaşındaki bir çocuğun feryat edişi gibi diyor. Bir kısmında diyor ki tam bir inlemeydi. Hatta biz inlemeden dehşete kapıldık. Bazılarımız Resulullah'a iltica etti diyor ruhen. Aman ya Resulallah ne oluyor? Çünkü duyulmadık anormal bir feryat. Hemen Risalet Penahi Efendimiz rahmetellil alemin olması hasebiyle onu da gösteriyor. O ağaç kütüğünün yanına eğiliyor. Onunla mülakata başlıyor. Niye inlersin? Bu mülakat neticesinde ya Resulallah ben senden ayrı kalmaya inlerim. Buyuruyor ki sana dua edeyim. Şu anda Rabbimin izniyle seni mesedeyim. Duada senada bulunayım Rabbime. Sen öyle bir ağaç ol ki kıyamete kadar meyve ver, meyvelerin tükenmesin. Bütün insanların ziyaretgahı ol. Bütün insanların teveccühünü kazan. Sana öyle bir paye vereyim. Kendi sınıfında sultan ol. Daha Türkçesi. Kendi cinsinde saltanat sahibi ol. Kıyamete kadar da saltanatın sürsün. Hayır diyor, ben sana köleliği tercih ederim. Senden ayrı kalmamak istiyorum. Senden başka bir dileğim yoktur diyor. Hazreti Mevlana bunu ne güzel anlatır. Yani siyer kitaplarını da okuduktan sonra bir de dönün Cenab-ı Mevlana'dan dinleyin. Diyor ki ey insan bir ağaç kütüğünden daha adi olma. Sen ahseni takvim üzere yaratıldın. O ağaç kütüğü o muhabbetle ahseni takvim olmuyor. Ahseni takvim olanlara ilhak ediliyor. Bakın bizdeki şerefe. Bizde bu istidat var. İstidadı olmayan bile bu cevhere sahip çıkarsa, istidadı olanın bundan sarfı nazar etmesi, akıllara zarar, kalplere zarar, gönülleri karartan bir durum değil midir? O hali, o derdi kazanarak, tekrar ediyorum, ahsen-i takvim derecesine çıkmıyor. Ahsen-i takvim derecesinde olanlarla beraber olma hali zuhur ediyor. Buna rağmen insan bundan sarfı nazar ederse nasıl olacak? Ve Hazreti Peygamber o ne yapmıştır o kütüğü biliyor musunuz? Bir insan gibi defnetmiştir. Benimle beraber haş olacaksın, sana o müjdeyi veriyorum demiştir. Hala hazırda o direğin, o ağaç kütüğünün defnolduğu direk, Medine-i Münevvere'ye gittiği zaman cennet bahçesinin hemen yanında o direğin ismini görebilir umreye ve hacca giden kardeşlerimiz. Bu bir ibret levhası değil mi? Bir tane iki tane olması, ki sayısız örnekler var da, şimdi birazdan Hazreti İnsan'dan da örnek vereceğim eğer tensip buyurursanız. Allah'ın emirlerine itaatte aşk-ı ilahinin, aşk-ı Resulullah'ın ne büyük bir vuslata vuslat, ne büyük bir vuslat nasip ettiğini, vuslata ne kadar büyük bir yol olduğunu ve vuslatı tam kemal noktasına nasıl insanlara verdiğini, Allah'a yakınlığı gösteren levhalarla doludur. Bakın bir de Hazreti İnsan'dan misal verelim. Hazreti Hanzala isminde bir zat var. Hanımı diyor ki, boy abdesti alması icap etmişti. Bu sırada Resulullah'ın dışarıda görevlendirdiği kişiler nida etmeye başladı. Eli silah tutanları Resulullah cihada çağırıyor. Hanzala dedi, bana bile dönüp bakmadan kapıya doğru gitti, yandan silahını aldı, çıktı dışarı diyor. Bağırdım arkadaşım, nereye gidiyorsun? Yıkanman icap etmiyor mu? Hani vedalaşmayı bırakın. Diyor ki hanımına cevaben, duymuyor musun diyor, Resulullah çağırıyor diyor. Yıkansın gelsin mi dedi. İşlerini görsün bitirsin mi dedi. Nasıl anlıyorlar kardeşim? Nasıl idrak ediyorlar? Çıkıyor. Savaş, cihat. Hazreti Hanzala şehit. Hazreti Hanzala Efendimiz şehit oluyor. Resulullah Efendimiz, Hanzala'nın kimi vardır diyor yakın, eşi vardır, çağırın gelsin diyor. Geliyor. Diyor ki, ey kadın, Allah senin de Allah sana da sabrı cemil versin. Senin de mahzuniyetini Cenab-ı Hak sürura tebliğ eylesin. Fakat bir şey soracağım buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hanzala nasıl gitti cihada? Çıkarken bir şey dikkatini çekti mi? Mealen söylüyorum. Şimdi bunun hadis metninden okuyan arkadaşlar varsa, biz tercümesinde tam bu kadar teferruatlı okumadık diye fakire bühtan etmesinler. Onlarca hocanın ağzından, onlarca hadis meclisinden süzdüğüm şeyleri sizlere naklediyorum. Kadıncağız ağlamaya başlıyor. Niye ağlıyorsun diyor. Ya Resulallah diyor. Bir tevbih mi oldu? Hani bir uyarı mı aldınız? Çünkü evden çok farklı çıktı diyor. Nasıl çıktı? Boy abdesti alması icap ediyordu. Dışarı çıktı. Al dedim, ikaz ettim ama o dedi ki, Resulullah çağırıyor. Ben nasıl dururum? Bir an bile bekleyemem dedi, gitti diyor. İki cihan serveri Efendimiz ağlamaya başlıyor. Diyor ki, kızım diyor, sana bunun için sordum ki, şehitleri diyor melekler kaldırırken onu yıkayarak kaldırdılar. Hanzala'ya niçin böyle yaptılar diye bakıyordum diyor. Hazreti Hanzala İslam tarihinde meleklerin gasp ettiği zat diye meşhurdur. Ne bunu nasip eden nedir? Yani bunu kim nakledebilir? Kimden duymuş bunu? Böyle olması gerektiğini nereden biliyor? Efendim bu aşkın meşkidir. Aşkın talimidir bu. Bildikten sonra bulmanın, bulduktan sonra olmanın işaretidir bu. Arz edebiliyor muyum? Ah seni takvim üzere. O makamı aşta kemale ermenin getirdiği hal ile Allah bazen seyyiatına bile fazilet ihsan eder, sevap ihsan eder. Bunun levhalarıyla doludur. Bilmekle olmaz bu fedakarlık efendim. Bulmakla ve olmakla alakalı bir şeydir. Hepimiz biliriz değil mi ölümü? Hepimiz biliriz peygamberi. Hepimiz biliriz melekleri, sevabı. Peki niye acaba gayrette bir problemimiz vardır? Çünkü biz onları gerçekleştirebilecek, bizlerde hayat şekli olabilecek gerçek muhabbetten, o saf enerjiden, yani aşk-ı ilahiden ve canımızdan daha çok sevmemiz gereken Resulullah Efendimiz'in muhabbetinden herhalde uzak olmamızla alakadar bir durum bu. Yani o bilmek, bulmak, o buluşla beraber olmakla alakalı bir durum bu. O kadar örnekleri vardır ki bunun. Yani teslimiyet noktasında işte mürşitlerin meşk etmeye çalıştığı o teslimiyet, insanın idrakinin irfanı geliştirmeye yönelik bu talimlerin hepsi esasında hep o aşk-ı ilahiyi yerine kayım kılmak için. Neden? Şöyle nihayete erdirelim hadiseyi. Ne kadar konuşursanız konuşun. Mesela okulu ele alın. Herhangi bir okul, herhangi bir branşta, lise olsun, üniversite olsun veya meslek edindirme okulu. Şöyle bir tahayyül buyurun. O meslekle alakalı her şeyi öğretirler mi orada? Mümkün değildir böyle bir şey. Adı üstünde ekol. Size ekolü verirler, metodu verirler. Siz o metot çerçevesinde öğrendiğinizi oraya koyar, onunla amel eder, kendi kabiliyetiniz derecesinde. Ya Mimar Sinan'ı varis bir mimar olursunuz mesela, ya da işte iki tane tahtayı bile çakamayan bir adam olur kalırsınız. Ekol ve metot verirler size. Mürşitler de böyle. Ya niye bunu okumuyorlar, şu kadar malumat vermiyorlar falan diye bazen kınanır. Hoş, bunların çok çok malumat da veriliyor esasında. Mesela Cenab-ı Pir'in açıp da şöyle mesnevi baktığınızda rahatlıkla Kur'an-ı Kerim'in en az yarısını ayet ayet işlediğini görürsünüz. Öz olarak Kur'an-ı Kerim'in tamamını işliyor zaten. Evliyaullah'ın nutukları da öyle. Ya ayet tercümesidir, ya hadis mealidir, ya kibari kelam, ya ashabın halidir. Fazla uzak değildir. Bizim için küçük lokma yapmışlardır. Mürşitler de bu aşkı talim ederken, hatta Resulullah Efendimiz'e yakın olan sahabelerde de aynı durum vardır. O metot verilir onlara. Siz o aşkı ilahiyi ona meşk ederseniz, o öyle güzel öğrenir ki, aa ben bu unutmuştum, saati geçmişti, böyle miydi, şöyle miydi, bunlara hiç mahal kalmaz. O enerji ona hemen onu öğretir. Hani diyorlar ya şimdi, aman efendim ilkokul çok önemli. Bizim de bir çocuk vardı öyle. Aman efendim çok önemli. Neden? Öğrenmek bir şey değil. Motivasyonu tam olsun, öğrenmeyi sevsin. İlkokulda bunu yaptığı zaman gerisi gelir diyorlar. Efendim, İslam'ın bidayetinde taze adımlara sahip, yeni yeni bu muhabbette buluşan kardeşlerimize bu derdi sevmeyi, bu hali sevmeyi, bu hali özenmeyi teşvik eder isek ve bunlar bu hale sahip olursa, mümkün mü efendim bir hadisi duyduğunda unutsun, bir farzı yapması gerektiğinde bunu es geçsin? O ekolü vermek lazım. İşte burada takılıyoruz. Zannediyoruz ki anlatınca, öğrenince yapar. Efendim, geçenlerde onu söyledim. Yani arkadaşlarım da bana çok gücenecek ama çok böyle bazen gözüme çarpar, enteresan hadiseler oluyor. Mesela ben en çok trafik kuralında, o yayaların kırmızı ışığa riayet etmediği yer, üniversite durağının orasını görürüm. Okumuştur hepsi üniversiteden çıkanlar. Evet. Belki de derslere yetişmek için acele ediyorlar. Hiç ışığa itibar etmezler. Efendim, halbuki bakarsınız. Yani bir köye falan gidin. Adam sürüsünü götürür, affedersiniz, davarını, ineğini falan neyse götürür. Ta uzaktan bir araba gördüğünde çeker kenara, kenarda bekler, öyle geçer. Yani o adamın riayeti çok daha fazladır. Neden? Onda onun bir tehlike olduğu yerleşmiştir. Kurallara uymak basittir ama o basit kısmını almıştır. Bazen bilmek kafi gelmiyor. O içte olan bir şey. Yani gidin bakın, serbest. Yani bir araba boşluğunda hemen yola, ellerinde T cetveldi, koltuk altında kitaplı, bir araya üniversiteyi görürsünüz. Yani baktığınızda hadiseye, demek bilmek de olmuyor sadece. Tatbik etmekte ve içte gelen bir şey. Ama siz ona o şuuru verirseniz, şuur derken burada akıldan kaynaklanan, salt akıldan kaynaklanan idraki konuşmuyorum. Aşkın getirdiği idraki ve şuuru konuşuyorum. Arz edebiliyor muyum? Eyvallah. Eğer bunu verirseniz, kendiliğinden o öğrenecektir, hayatına tatbik edecektir. Başkasını incitmekten, o gönüldeki halleri bildiğinden dolayı çok hazer edecektir, kaçınacaktır. Ve nihayete erdiriyorum konuşmayı. Fahri Kent Efendimiz buyuruyor ki, birbirinizi iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Hani muhabbet öyle çok çok alt bir başlıktı. Ve şunu da arz edeyim, oradaki cennet sadece ahiretteki cennet değildir. Dünyada cennet gibi hayatı yaşamak da buradan geçer. Birbirini sevmeyen toplumlar, birbirine güvenmeyen toplumlar asla refah, mutluluk, saadeti bulamazlar. Birbirimizi sevme noktasında, dolayısıyla hakkı bilme noktasında, kendi özümüzü tanıma noktasında büyük bir boşluk içerisinde olduğumuz bir gerçektir. Bunun böyle olduğunu, kalplerin keşfine sahip olamasak da ortadaki çıkan eserinden anlamak, böylece müessire varmak çok kolay olacaktır. Hiç çünkü halimiz o muhabbeti tahsil etmiş gibi bir hali göstermiyor.
Fatih abi, programımızın sonuna da geliyoruz ama anlatılanlardan şöyle bir söz aklıma geldi. Siz dediniz ki gerçekten böyle, bilmekle olmuyor sadece. Artı bir şey lazım ama tarif edilemeyen bir şey. O başlatıyor bilmeyi, reaksiyona geçiren, bilmeyi harekete geçiren şey o şey. Evet. Biz aslında hep o şeyi tarif ediyoruz. Burada Beyazıt Bistami Hazretleri olması lazım herhalde. Aramakla bulunmaz, bulanlar da arayanlardır.
Evet.
Paradoks gibi ama
değil.
Değil.
Bu işin nihayetsizliği. Çünkü İmam-ı Gazali diyor ki, ilmin tahsiline başlarsın. Öyle bir noktaya gelirsin ki, aa ben hiçbir şey bilmiyormuşum dediğin anda senin için ilim başlamıştır, mübarek olsun diyor.
Eyvallah.
O, onunla alakalıdır. Bir de nihayeti yok. Zevki de müthiş. Seni senden soyuyor. Şöyle bir tarif yaparak öteki konuşmaya bir köprü hazırlayalım. Mananın tarifini yapalım. Biz manaya sahip miyiz? Manevi aşka sahip miyiz? Bir tarif yapalım. Bakın, mana seni senden soyabilecek, soymaya muktedir olan şeye denir. Bu tarif çok önemli. Çünkü aşıkım iddiasında olan kişiler bazen nefislerine tapıyorlar. Buna bazen Allah'ı da perde ediyorlar. Efendim Allah perde olur mu? Allah olmaz. Senin Allah inancın ona perde olur. Bazen Allah'ı sevmek namına kendi nefislerine kul köle oluyorlar. Bu çok ince bir çizgi. Bunu ne kadar anlatabiliriz, ne kadar izah edebiliriz? Çünkü bu tasavvuftaki zulmani ve nurani perdeler, varlık meselesi, dervişliğin tarifi meselesi, hepsi iç içe örgü halinde. Fakat en azından üzerinde konuşmak bile, mefkureyi yormak bile şeydir. Şu tarifi yaparak idrakleri bununla meşgul olmak üzere dinleyicilerimizi de selametle uğurluyorum. Mana seni senden soyan, seni kendi benliğinden soyan şey denir. Seni benliğinden soyan bir halin yoksa istediğin kadar mana ile alakalı, maneviyatla alakalı şeyler tahsil et. Mana sahiplerinin sohbetinde bulun. Hiçbir faydası yoktur.
Bir hadis-i şerif aklıma geldi hemen. İlim anlayışladır.
Evet, idrak meselesi. Hatta şunu bu meyanda arz edeyim. Çok ağır mı konuştum derlerse, hemen dünya sahnesinden bir misali vereyim de diğer programa, düşünmeye de vesile olsun, yardımcı olsun. Mesela bir insan günümüzün zenginlerinden bir tanesini tanımakla, yolda selam vermekle, onun haline, onun maddiyatına, servetine sahip oluyor mu? Yani bir insan Vehbi Koç'u tanısa, hatta karşı komşusu olsa, malının yarısını alabiliyor mu? Aynı şekildedir. O bir ünsiyet, o sahada bir efendim mesai harcanması, vesileler icap ediyor, değil mi? Manevi tahsil de böyledir. Bu kadar zor olmasa bile, çünkü bir anda da verilebilir. Samimi bir kalp istenir, başka hiçbir şey yoktur. Samimi bir kalp istenir. Ama manaya sahip olup olmadığını, mana zevkine sahip olup olmadığını test etmesi için bu sözü tekrarlıyorum. Manaya sahibim diyen kişi de kendi varlığından mücerret bir halin olabilmesi lazım. Seni senden soymuyorsa o manaya sahip değiliz.
Önümüzdeki hafta inşallah bu konudan bahsedelim.
Cenab-ı Hak muvaffak edin, ihsan eylesin.
Amin. Allah razı olsun. Evet sevgili dinleyiciler, yine programımızın sonuna geldik. Efendim inşallah haftaya Fatih abimizle beraber olacağız. İnşallah. Efendim haftaya buluşuncaya dek hoşça kalın. Sizleri ve bizleri yoktan var edene emanet olun.